Ayrım 14, sayfa 178. Öğleden sonra kız kardeşimin kartını geri almak üzere memur Andrew'u görmeye gittim. Yarım saat bekletti beni. Yapacak başka işi olduğundan değil, sırf burnumu sürtmek, kimin patron olduğunu hatırlatmak için. Baktım onu bekleyen bir mahkum daha var odada. Çaylağın teki, yeni düşmüş buralara. Bacağını sinirli sinirli sallayarak, elindeki kağıtları sıkı sıkı tutarak bekliyor. Belli ki şikayete gelmiş. Daha dünkü çocuk olduğu hemen anlaşılıyor. Sınanmamış, denenmemiş, yaralanmamış. Salaklık etme demek istiyorum. Nefesini boşa harcama. Hapishanede mızmızlık iyi karşılanmaz. Ne kadar haklı olursan ol, ispiyonculuk parlak bir fikir değildir. Hele de herkesin alıcı kuş gibi seni izlediği ve daha kimin kim olduğunu bilmediğin ilk haftalarda. Basmaman gereken ayaklar vardır. Basarsan sonuçlarına katlanırsın. Karşı duvardaki mesaj panosuna baktım. Organ bağışı, uyuşturucu tedavisi, öfke kontrol terapisi, hepatit B ve hepatit C tedavisi. Hayırsever vatandaşlardan hükümlülere destek programı ile ilgili ilanlar vardı. Dışarıdaki birine bunları göstersem muhtemelen acıklı, hatta ürkütücü bulur. Bana öyle gelmiyor. Burada 13 yılı devirdikten sonra beni esas dış dünya dehşeti düşürüyor. İngiltere'ye gelip kırmızı bir otobüsün tepesinden kraliçenin saat kulesini Big Ben'e böyle derdik. İlk gördüğümüzde Esma da ben de çocuktuk daha. Büyüklerin, özellikle de annemin aksine çabucak öğrendik dili. Gramer falan değildi. Annemin zorlandığı, İngilizceye güvenmiyordu. Türkçe'de daha rahat olduğunu sanmam ya. Hatta ana dili Kürtçe'de bile. Sözcüklerin başa bela olduğuna inanırdı. Onlar yüzünden insanlar habire birbirlerini yanlış anlıyordu. Dile bağımlı olanlara, mesela gazetecilere, avukatlara, yazarlara güvenmezdi. Kelimelerin önemsiz yahut ikincil olduğu şeyleri severdi. Resimler, el işleri, ninniler, yemek tarifleri gibi. Evdeyken bizimle araya Kürtçe kelimeler serpiştirilmiş bir Türkçe konuşurdu. Bizse ona İngilizce yanıt verir, aramızda İngilizce kullanırdık. Annemin bize belli ettiğinden fazlasını anladığından şüphelenirdim hep. Belki de göçmen olmak böyle bir şey. Hep her yabancı çekinir yeni bir dil öğrenmekten. Hele deyimler, onlar en kötüsü. Tahtalıköy'ün anlamını çıkarmaya çalıştığınızı tahayyül edin. Tahtanın ne olduğunu öğrendiniz diyelim. Köyün ne olduğunu biliyorsunuz ama ne kadar uğraşırsanız uğraşın, deyim bir anlam taşımayacaktır eğer dile yabancıysanız. Kız kardeşim hariç Esma bayılırdı dille uğraşmaya. Biri kalkıp da aşina olmadığı bir ifade kullanacak olsa, nadir para bulmuş koleksiyoncu gibi onu edinmek için her şeyi yapardı. Kelimelere tutkundu. Okumaktan gözlerini bozacak ve koca bulma şansı azalacak diye endişelenirdi annem. Benimse kitaplara ayıracak zamanım yoktu, hapse düşene kadar. Burası beni değiştirdi. Birdenbire değil, azar azar. Tam güvenilir hükümlü olduğum söylenemez ama yine de istediğim an kütüphaneyi kullanmama izin verdi Martin. Orada okudum, araştırdım, düşündüm. Herkesin benim gibi bir adamdan nefret ettiğini sanabilirsiniz ama hakikat bu değil. Haritada ismini bilmediğim yerlerden mektuplar, kartpostallar, armağanlar gelir bana. Kahraman olduğumu düşünen gençler var dışarıda. Hakkımda zerre kadar fikirleri olmasa da benimle evlenmek isteyen kadınlar bile oldu. Böyle bir kadın türü var herhalde. Suçlularla evlenip onları sevgileriyle tedavi etmek isteyen. Bir de beni kendilerine vazife edinen ilahi manga var. Her dinden, her mezhepten. Arada New Age zırvalarına maruz kaldığımda oluyor. Bana broşürler, kitaplar, kasetler yolluyorlar. Karanlığına ışık tutarak yaralı ruhunu iyileştirmemize izin ver. Ne tumturaklı laflar. Aşırı dindarları anlamıyorum. Sorsam fikirlerinin bütün insanlık için olduğunu söylerler ama onlara azıcık ters düşmeye gör, anında seni dışlamaya hazırlar. Yine de benim gibilere nazik davranırlar. Günahkarız çünkü. Bizi doğru yola getirip bu sayede Tanrı'nın gözüne girmek isterler. Hakikaten iyilik etmek değil çoğunun derdi. Sadece cennete giriş için puan toplamak. Bizi bu yüzden severler. Biz, yani dünyanın pislikleri, katiller, hırsızlar, orospular, ahlaksızlar, simsiyah bir kumaşız ya. Yanımızda cevher gibi parlayacaklar sanki. Bir ara bir gazeteci kadın vardı. Çırpı gibiydi ama afili giyinirdi. Kısa etekler, uzun seksi bacaklar. Birkaç kez ziyaretime geldi. Lütfen için rahat olsun Alex. Ben yalnızca ailenizin hikayesini anlamak ve bu konuda yazarak toplumsal duyarlılığı arttırmak istiyorum. Ne kadar asil. Sonra da gidip yazılabilecek en iğrenç makaleyi kaleme aldı. Olanların annemin suçu olduğunu, erkek evlat olduğum için beni şımarttığını yazdı. Dedi ki çocukken psikolojim bozulmuş, Orta Doğu'ya özgü ataerkil geleneğin tipik örneği. Tepeden bakarak artık gazetecilerle konuşmuyorum. İnsanı yalnızca sayılardan ibaret görüyorlar ya da harflerden. İT dün PT'yi bıçakladı. Gerçekten bizimle ilgilendikleri yok. Tek istedikleri onların kafasındaki şablonlara uymamız. Hakkımda yapılan çalışmalar da var. Üniversitede birileri tez bile yazdı. Bir de beni kullanarak bütün Müslümanları karalamak isteyen bir politikacı vardı bir ara. Bu adam göçmenlerin Avrupa uygarlığının temel ilkeleriyle uyum sağlayamadığının canlı ispatıdır demişti. Bay Ukala. Annem haklıydı sözcükler hakkında. İnsanları yakınlaştırmaktan ziyade uzaklaştırmaya yarıyorlar galiba. Bütün bu tipler için görünmezim ben, annem de. Biz yalnızca onların kendi amaçları için kullandıkları bir vakadan ibaretiz. Nihayet ofisin kapısı açılıyor ve memur Andrew başını uzatıyor. Vay, kim varmış burada? Kenara çekilerek beni içeri alıyor. Ofis amma değişmiş. Martin'in zamanında farklıydı ama Martin farklıydı. Hepimiz saygı duyardık ona. Andrew masasına oturup bir dosya açıyor. Benim dosyam belli ki. Demek 1963 doğumlusun diyor. Seninle aynı yaştayız. Hatta aynı ay doğmuşuz. İşe bak. Yunus Aslan, Esma Yengeç. Ben ise akrebim. Memur Andrew da öyle. İki tür akrep olduğunu söylerler bilir misin diye devam ediyor. Başkalarını sokanlar, bir de kendilerini sokanlar. Gözlerini dikip bana bakıyor, vereceğim tepkiyi tartar gibi. Burada defalarca tek kişilik hücreye konduğun yazıyor. Ama çok kavgaya karışmışsın be. İşin gücün milleti kışkırtmak. Bakayım bir hükümlünün burnunu dağıtmışsın, bir şartlı tahliye memuruna saldırmışsın, bir başka hükümlünün de parmaklarını kırmışsın ha. Hem de dördünü birden. Durup şöyle bir süzüyor beni. Uf, herifin canı yanmış olmalı. Midem kasılıyor. Nasıl becerdin Alex? Adamın parmaklarını sert bir yüzeye koyup hepsini birden mi kırdın? Yoksa tek tek bükerek mi? Ne yaptığının farkındayım. Bana eskiden kim olduğumu hatırlatıyor. Ve gene öyle olabileceğimi. Buradaki hayatım iki döneme ayrılır. Başlarda herkesin başına belaydım. Öfke ve hınç doluydum. Tamamen kaybolmuştum. Sonraki dönem ise üç aşağı beş yukarı şu anki halime tekabül eder. Hala kızgın ve deliyim ama çevremdekilerden ziyade kendime yönelik artık öfkem. Beton blokla ezdim elini diyorum. Diyor başını sallayarak takdir edercesine. Peki memurla derdin neydi? Ona ne oldu? Ufak bir sorun vardı aramızda. Kaşınmıştı. Ne kadar dayanacağımı görmek için sıkıştırıp durmuştu beni. Çıplak aramalar sırasında öne eğilmeye zorlamış, oramı buramı yoklamaya kalkmıştı. Çirkin isimler kullanmış, kışkırtmıştı. Diş fırçamın içine sakladığım tıraş bıçağıyla yüzünün yarısını doğramıştım ben de. Sonra başka hapishaneye göndermişlerdi herifi. Duyduğuma göre yara izi duruyormuş hala. Burada geçirdiği nöbetlerden bahsediyorum. Epilepsi, migren, panik atak, psikoz ve intihar teşebbüsü. Duruyor. İlgisini çeken bir şey buldu. Konuşma bozukluğu. Bu ne demek oluyor? Kekeliyordum diyorum. Sonra geçti. Okumaya devam ediyor Andrew. Çok da ilaç almışsın. Trazodan, zimilidin, lityum, paksil, zolap, diazem, zanax. Bazıları hiç işe yaramadı. Bazıları bir müddet fayda eder gibi oldu. Bir kısmı da o kadar çok yan etki bıraktı ki daha beter oldum. Lityum şişmanlattı. Trazodan ise üç gün geçmeyen ıstıraplı bir ereksiyona neden oldu. Acaba bütün bunlar dosyamda yazıyor mu diye merak ediyorum. Omuzlarını oynatarak kıs kıs gülüyor. Ah, demek et yemiyorsun. Başımı sallıyorum. Bir kahkaha atıyor memur Andrew. Pardon, elimde değil. Senin gibi koca bir zorbanın, yani annesini öldürmüş, hayatı şiddet dolu birinin vejetaryen olması tuhaf geldi de. Benden bir yanıt gelmeyince bir sessizlik çöküyor üzerimize. Kartımı alabilir miyim artık? Elbette diyor birden ciddileşerek. Kendini uçuka niye dövdürdüğünü söyler söylemez alabilirsin boktan kartını. Kafayı yemek üzereydi diyorum. Karısı boşanma davası açmıştı. Birilerine vurması lazımdı. Ve sen de merhamet sahibi biri olarak açıverdin sineni, öyle mi? Derken çekmeceden Esma'nın kartpostalını çıkarıyor. Hayret, oynamadan veriyor. Bana bak, Huydini'nin karın bölgesine aldığı darbeler yüzünden öldüğünü düşünen kaçıklar var. Yumrukların apandisini patlattığını iddia ediyorlar. Bir şey demiyorum. Benim de o kaçıklardan biri olduğumu söylemeye gerek yok. Apandise tekrar tekrar ve belli bir şiddetle vurursan bir sonuç elde edebilirsin. Doğru açıyı bulup şanslı anı yakalamak gerek. En azından denemeye değer. Kaybedecek neyin var ki? Yeniden intihara denemiyorsun değil mi? Şüpheleniyorum diyor aniden. Tabii eğer kendini sokmaya eğilimli bir akrep isen. Düşündüğümden kurnaz çıktı memur Andrew. Yine de inkar ediyorum. Neden isteyeyim ki? Bir buçuk sene sonra özgür bir adam olacağım. Tam bu noktada memur Andrew masasının üstünden bana doğru uzanıp gözlerini gözlerime dikiyor. İlk kez ağzından doğru bir laf çıkıyor. Alex, sen de ben de biliyoruz ki sen asla özgür bir adam olmayacaksın. Serbest kalsan, dışarıda, sokakta olsan da işlediğin suçun içinde hapistin her zaman. Sonra arkasına yaslanıyor, aklında olsun. Houdini'nin ölümünün yediği yumruklarla alakası yok. Apandisi zaten foslamıştı. Bunları niye anlatıyorsun bana? Zeki kaptan fırtınayı önceden hissedip limana yanaşır da ondan. Peki ya fırtına falan yoksa diyorum ayağa kalkarken. Boşu boşuna kıyıya yanaşıyorsun. Hata biliyorum. Bu şekilde konuşmamalıyım ama dayanamıyorum. Otur yerine diyor Andrew. Oturuyorum. Sessizce bekleşiyoruz. Yarım dakika geçiyor. Şimdi gidebilirsin. Gözüm üzerinde haberin olsun. Kapıya giderken arkamdan homurdandığını duyuyorum. Ne diye Avrupa'ya gelip dertlerinizle getirirsiniz ki? İngiltere'deki yabancı düşmanlığı her seferinde hazırlıksız yakalar beni. İnsanın yüzüne pis Latino ya da yağlı Arap filan demezler kolay kolay. Irkçılık burada başka ülkelerde olduğunu duyduğum gibi günlük hayatın bir parçası değil. İnceden yaktığını bilmiyorum. Koçun ölümü mü, babamın yalan söylemesi mi? Annemin suç ortağı olduğunu öğrenmek mi? Yoksa sandığım gibi ayrıcalıklı olmadığımı anlamak mı? Annem kurbanın kanından alnıma sürdü. Sultan'a benzediğimi söyledi. Ağır ve yapışkan bir et kokusu kapladı evi. Yemeği önüme koyduklarında yemeği reddettim. O adam bana kaça mal olduğunu biliyor musun diye sordu babam. En ufak fikrim var mı kaderi bilmez serseri? O an bana ne oldu bilmiyorum diyeceğim ama aslında biliyorum. Öfke, adrenalin. Aynı anda hem düşüş hem yükseliş hissi. Dalga gibi geldi üstüme. Bir anda kendini bir tepenin üstünde bulursun. Oradan herkese kafa tutabilirsin, babana bile. Tabağı kenara ittim. Niyet ettiğimden daha sert bir hareket oldu. Yemek masaya döküldü. Gördüklerine inanamayan babam gözlerini kırpıştırdı. Annemin ve kız kardeşimin önünde otoritesine kafamı tutuyordum. Delirdi. Onu hiç o kadar sinirli görmemiştim. Zıkkım ye dedi. Ben evlatlarıma el kaldırmam, sabrımı zorlama. Omuzlarımı siktim. Bardağı taşıran son damla oldu. Babam yerinden kalktı. Kafamı tuttuğu gibi yemeğe doğru itti. O kadar beklenmedik bir şeydi ki çenem tabağın içine dibine çarptı. Lastik top gibi sekti. Ama burnum hala yağlı et suyunun içindeydi. Gözyaşlarım ve sümüğümle karışmıştı. Bir şapırtı duydum. Benden geliyordu. Bir yanım itaat etmişti hemen. İşte o tadı asla unutmadım. Ezikliğimin tadı. Babam ensemi sıkıca kavrayan parmaklarıyla itmeye devam etti. Başımı yalnızca lokmalar arasında hava almak için kaldırarak çiğnedim de çiğnedim. Arkadan annemin sesi geliyordu. Yeter artık Adem, bırak oğlanı. Sonunda bıraktı babam. Kafamı kaldırdığımda göstermiş olduğu tepkiden utandığını gördüm. Haşin muamele, en azından böylesi tarzı değildi. O gün babama ne hal olduğunu bilmiyorum. Onun da bildiğini sanmam. Annem koşup yüzümü sildi. Aslanım, sultanım, iyi misin? Ona aldırış etmeden dik dik baktım babama. Üzgün görünüyordu. Ne yapıyorduk? Niye her şeyin acısını birbirimizden çıkarıyorduk ki? Oracıkta ve o an anladım pısırıklığın faydası olmadığını. Ezik davranırsam herkes ezerdi beni. O günden sonra kendimi hiç ezdirmedim ve bir daha hiç et yemedim. İskender Toprak, Shrewsbury Hapishanesi 1991. Adem, 8 Mart 1962, Fırat Nehri yakınlarında bir köy. İstanbul'da doğup büyüyen Adem, ilk defa şehirden ayrıldığında 18 yaşındaymış. İçinde temiz iç çamaşır, limon kolonyası ve bir kutu baklava olan bavulunu alıp otobüse binmiş. 20 saat sürmesi gerekirken art arda arızalar yüzünden bir tam günü aşan yolculuk sonunda bitkin bir halde hakkında bir şey bilmediği o Güneydoğu şehrine varmış. Oradan sınıra yakın köye kadar bir kamyon arkasında seyahat etmiş. Abi Halil'in 5 aydır askerlik yaptığı yermiş burası. Adem zayıflamış bulmuş Halil'i. Yüzü kış güneşinden bronzlaşmış ama esas fark hal ve tavırlarındaymış. Sanki üniforma giyince karakteri değişmiş gibi gözlerine düşünceli bir bakış yerleşmiş, ketumlaşmış. Çamaşırları ve kolonyayı memnuniyetle kabul ederken bile durgun bir hali varmış. Adem onu merakla inceliyormuş. Çünkü o da aşağı yukarı bir yıl içinde askere gidecekmiş. Zaten üniversitede okuyacak parası da yokmuş. Askerden dönünce bir iş bulup evlenecek ve 6 çocuk yapacakmış. 3 kız, 3 de oğlan. Buymuş kendisi için öngördüğü gelecek. Ziyaret saati bitince Adem ağabeyini garnizonda bırakıp eşek sırtında yakınlardaki köye dönmüş. Lapa rengi donmuş bir toprak göz alabildiğine uzanmaktaymış. Buraların doğası sert, dirençliymiş. Manzaraya bakarken birden baklava kutusunu Halil'e vermeyi unuttuğunu fark etmiş. Kim bilir diye düşünmüş, belki de başkasının kısmetidir. Köye varınca muhtarın evini bulmuş. Babasının bir zamanlar bu adamla iş yapmış olması hoş bir tesadüfmüş. Her ne kadar birbirlerini senelerdir görmeseler de ortak dostlar aracılığıyla haberleşmeyi sürdürmüş ikisi. O nedenle Adem yola çıkmadan önce babasının eski tanışına bir mektup yazıp geleceğini haber vermiş. Ama yazık ki bir yanıt alamamış. "Mektup mu? Ne mektubu?" diye bağırmış muhtar. Adem kapısını çaldığında "bana haber filan vermedi." Esmer bir adam olan muhtar öyle uzun boyluymuş ki kapılardan eğilmeden geçemiyormuş. Dudaklarını kaplayan kalın bıyığının uçları yukarı doğru kıvrılmış. Favorilerini yağ benzer parlak bir maddeyle düzleştirmiş. "Affedersiniz, ben gideyim o halde," demiş Adem. "Dur, nereye gittiğini sanıyorsun sen?" "Ben mi? Ben bugüne değin hiçbir misafir bu kapıdan dönmemiş, bilesim." Kürt muhtarın ona kızgın olmadığını nihayet idrak etmiş Adem. Adamın sesi doğal olarak yüksek ve boğukmuş. Bir de Türkçe'de deneyimsizliği yüzünden kızgın olmadığı halde öyleymiş gibi geliyormuş insana konuşması. "Teşekkür ederim, zaten sadece bir gece kalacağım ben de."
"Bir gece mi? Öyle hemen gidemezsin. 2 gün sonra düğünümüz var, ona kalmalısın. Yoksa damadın ailesi alınır."
"Onu hiç tanımayan insanlar nasıl yokluğuna alınabilir ki?" diye sormak istemiş Adem. Ama razı olmuş. Zaten alelacele İstanbul'a dönmesini gerektiren bir neden yokmuş. Kimse yana yakıla yolunu gözlemiyormuş. Gerçi hüzün verirmiş düğünler Adem'e. Çünkü annesini hatırlatırlarmış hep ona. Ayşe'nin ismi anılmıyormuş artık evlerinde. Fotoğrafları yok edilmiş. Hiç yaşamamışçasına. Yaptığı danteller, işlediği mendiller, boynunu süslemiş kolyeler, bluzlerinden saç tokalarına kadar ona ait olan her şey babanın, sarhoş olanın yaktığı ateşe atılmış. Böylece Adem muhtarın teklifini kabul edip köyde kalmış. Midesini taze tereyağı, kaymak ve balla doldurmuş. Köylülerle tanıştığında iki şeye hayret etmiş. Onların ne kadar az konuştuğuna, bir, çaylarını ne kadar çabuk içtiklerine, iki. Adem daha 3. yudumunu alamadan onlar bardaklarındaki kaynar çayı bitirip yenisini almış oluyorlarmış. Adem'e üstün körü birkaç soru sorup onun da kendileri gibi suskun biri olduğunu anlamış ve kabullenmişler. Tıpkı bu toprağın yol yordamını kabullendikleri gibi. Ertesi gün öğleden sonra muhtar yemek sonrası rehavetiyle uzanmış kestirirken kızları ve karısı evdeki bakırları kalaylamaya, oğulları da bir tavla turnuvasına dalmışlar. Adem o sabah ağabeyini görmeye gitmiş yine. İkinci ziyaret ilkinden daha kısa sürse de daha az duygusal olmamış. Baklava yine unutulmuş. Şimdi tavlaya ilgisi olmayan Adem yapacak başka bir şey bulamayınca çıkıp yürümeye karar vermiş. Malaçarbayan köyünde dolaşıp tarihi harabelere, çatlak duvarlara, oyuncaksız büyüyen çocuklara baktıkça burada zamanın hiç ilerlemediği hissine kapılmış. Manzara çorak, kasvetli ama tuhaf şekilde büyüleyiciymiş. Girdiği bir aralıkta bir köpek sürüsüyle karşılaşmış. İçlerinden biri gözleri kan çanağı gibi irice bir köpek hemen dişlerini göstermiş. Diğerleri de ona uyup hırlamaya başlamışlar. Adem çocukluktan kalma korkularının ortaya çıktığını hissetmiş. Tüylerini ürperten bazı sesler varmış hayatta. Sanki yine annesiyle o barajın kıyısındaymış düşmek üzere. Köpekleri peşine düşüreceğini bile bile geri dönüp kaçmaya başlamış. Herhangi bir yön duygusu olmaksızın nefes nefese koşmuş tozlu yollardan. Sonunda avlusunda tavuklar dolaşan kerpiç bir eve gelmiş. Bahçe duvarındaki birinin oturduğunu görmüş. Biraz daha dikkatle bakınca bir genç kızın haline kıs kıs gülmekte olduğunu fark etmiş. Doğruca ona doğru koşmuş ve izinsiz destursuz bahçeye dalıp kıza ve onun özgüvenine sığınmış. Köpekler birkaç saniyede oraya ulaşıp her yanı sarmış. İçlerinden biri tam Adem'i paçasından yakalayacakken genç kız ellerini çırpıp bağırmış. Hayvanlar büyülenmiş gibi kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırıp birer birer oturmuşlar. Bir kız tarafından kurtarılmış olmaktan utansa da rahat bir nefes alan Adem dönüp kurtarıcısına bakmış. Sol yanağında bir gamzesi varmış kızın. Işıltılı, iri gözleri dipsiz göllerin rengindeymiş. Elindeki böreğe oburca yumulmuş. "Hiç böyle iştahlı bir kız görmedim," diye düşünmüş Adem. "Köpeklerden korkarsın," diye sormuş kız. Adem yanıt vermemiş. "Anlarlarsa korkunu daha beter kovalarlar. Akıllıdır köpekler. Kız kardeşim pek sever." Bir sır verir gibi öne eğilmiş sonra. "Ben sevmem." Türkçeyi ağır bir aksanla konuşuyormuş. Cahil bir Kürt kızı işte diye düşünmüş Adem. Allah bilir kafası bit kaynıyordur. Düzgünce örülmüş kestane saçlarına, perçemlerindeki kehribar ışıltılara bakmış. Örgülere dokunmak için öyle bir arzu duymuş ki ellerini zar zor zapt etmiş. "Köydeki çoğu insan bilmezken sen nasıl Türkçe biliyorsun?"
Okula gittim, kız kardeşlerim de, babam gönderdi hepimizi. Adem gözlerini evin üzerinde dolaştırmış. İpe serilmiş kuruyan etekleri, elbiseleri, çorapları incelemiş. Kaç kız kardeşim var?
Ben 8. kızım. Vay çokmuş. Hiç oğlan yok mu peki?
Kız kafasını sallayıp konuyu değiştirmiş. Yersin, ben yaptım.
Adem uzatılan böreği alıp yoğun ve yumuşak hamuru ısırmış. Umduğundan lezzetli çıkmış börek. Köpekler yalanmışlar kuyruklarını sallayarak. Onların sitemkar bakışları altında Adem'le kız sessizce yemeğe koyulmuşlar. Böreklerini, sohbeti nasıl sürdüreceklerini bilemeden.
İstanbul'dan geldim demiş Adem tekrar konuşabildiğinde.
Sahi mi? Pek güzelmiş diyorlar öyle mi?
Doğru demiş Adem gururla. Kızdan hoşlanmaya başladığına karar vermiş. Tavırlarındaki samimiyeti, içtenliği beğenmiş. Konuşmasındaki rahatlık huzur veriyormuş insana.
Sana bir şey sorayım mı demiş kız aniden.
Elbette. İstanbul'un kaldırım taşları altın mı hakikaten? Bu ne acayip bir kız diye düşünmüş Adem. Hem gözü dönmüş bir iş sürüsünün karşısına çıkacak ve benim korkaklığımla dalga geçecek kadar cesur, hem de böyle saçmalıklara inanacak kadar naif. Ama vurulmuş bir kere kızın cazibesine ve şöyle cevaplamış. Evet öyle. Eğer benim gibi biriyle evlenirsen gelip kendi gözlerine görebilirsin. Yanakları kızarıvermiş kızın. Niye varayım ki sana? İstanbul'a götürürüm seni. Ne işin var orada? Burası yeter de artar.
Adem daha ne yanıt vereceğine karar veremeden içeriden bir kadın sesi kızı çağırmış. Duvardan atlayıp Adem'in karşısına dikilmiş kız. Sonra da köpeklere dönüp parmağını sallayarak bağırmış. Rahat bırakın onu, sizden korkmuyor.
Kız gözden kaybolur kaybolmaz Adem adım adım avludan çıkmaya başlamış. Sürünün lideri dikkatle izliyormuş hareketlerini. Tam yanından geçerken öyle bir hırlamış ki boş bulunup sıçrayan Adem'in böreğinin kalan parçasını elinden düşürüvermiş. Üzüntüyle bakmış yerdeki hamur öbeğine. Yok, altın değilmiş İstanbul'un taşı toprağı. Hiçbir yerindeymiş ya. Peşinden gidilecek rüyalar yokmuş hayatta. Öyle şeyler yalnızca peri masallarında olurmuş. Gerçek dünya içindeki gerçek insanlarla toprağa bulanmış şekere benzermiş. Tadı güzel de olsa yenmeyecek türden.
Ertesi gün daha önce hiç görmediği türden bir düğüne katılmış Adem. Bir sürü erkek bir avluda yarım daire şeklinde oturmuşlar. Bir adam davul çalarken bir diğeri de zurna üflüyor. Çocuklar etrafta koşuştururken kadınlar yarı kapalı yüzleri ve kınalı elleriyle damlardan seyrediyorlarmış. Bekar adamların yukarıya doğru bakmamaya dikkat ettiklerini sezen Adem gözlerini avlu seviyesinde tutmaya özen gösteriyormuş. Girişin karşısında gelinle damadın babaları konuşmadan oturuyormuş yan yana. Akrabalar saygınlık düzeyleri ya da yakınlık derecelerine göre iki yana sıralanmış. Gelinle damat tam ortada, herkesin doya doya inceleyebileceği bir noktada oturuyorlarmış. Yeni tıraş olmuş damat gülümsüyormuş etrafa. Gelinin yüzünü örten o pırıltılı kırmızı duvağın altında neler hissettiğini bilmek imkansızmış. Ara sıra bir kadın usulcacık yanına yanaşıp içecek bir şeyler getiriyormuş. İkisi birlikte duvağı azıcık kaldırıyormuş ki gelin hem üstüne dökmeden içebilsin hem de kimselere yüzünü göstermesin.
Adem'in niyeti sessiz bir köşede oturmakmış ama muhtar onu görür görmez haykırmış. Şehir çocuğu, gel hele yanıma.
Söylenini yapmış Adem. Keyifle, merakla oturmuş. Ta ki yanındaki adam silahını çekip havaya ateş etmeye başlayana kadar. Onu diğerleri izlemiş. Kurşunlardan biri yakında bir evin damına saplanıp bir delik açmış. Çatırdayan tahtalardan yağmur gibi toz yağmış. Her an vurulabilirim korkusuyla panik içinde etrafına bakılmış Adem. Birden düz damda duran genç kızı görmüş, soluğu kesilmiş. Kontrolden çıkmış bir dünyada tek dingin varlığın kendisi olduğunun farkındaymış gibi. Sakin ve emin ona bakmaktaymış dün tanıştığı kız. Silahlar susar susmaz Adem tuvalete gitmek için kalkmış ama esas derdi kızla konuşmanın yolunu bulmakmış. Daha avlunun kapısından çıkar çıkmaz karşısında bulmuş onu. Kuyunun yanında oturmuş, koca bir testi ayran yapmaktaymış. Damdan ne ara indi acaba diye merak etmiş. Seni tekrar gördüğüme sevindim demiş ama yüzüne soğuk soğuk bakmış. Sen de kimsin ya? Adem bir an afalladıysa da kızın terbiye ve namus kuralları gereği onu daha evvel görmemiş gibi yaptığına kanaat getirmiş. Oyuna katılmaya karar vermiş. Affedersin paldır küldür lafa girdim. Beni tanımıyorsun tabii. Adım Adem. Senin ismin ne?
Ne diye söyleyecekmişim sana diye çıkışmış kız. Dudaklarında somurtkan bir kıvrım. Sağ yanağında kamzesiyle. Gözleri farklıymış bugün. Bakışları hem aynıymış hem de değişik. Bakmış küçümsercesine. Tekrar konuştuğunda üst dudağı belli belirsiz gerilmiş. Bir önceki günkü o işten halinin aksine. İçi sıkılarak kızın kendisiyle dalga geçtiğine hüküm vermiş Adem. İzin isteyip apar topar uzaklaşmış oradan. Bir çalının arkasına işeyip bir nebze sakinleştikten sonra geri dönmüş. Kuyunun başında görmemiş kızı. O esnada gelin kır bir at sırtında evine doğru yola çıkmaktaymış. Hayvanın yelesi kırmızı kurdeleler ve nazar boncuklarla süslü, kuyruğu örülüymüş. Yularını bir oğlan çocuğuna vermişler, gelin de oğlanlar doğursun diye. Bir grup çocuk ve kadın zılgıtlar çekip alkış tutarak atın peşinden giderken erkek misafirler düğün şöleni için yerlerini almaktalarmış. Devasa bakır tepsiler içeri taşınıyormuş gençler tarafından. Geri dönerken yufka ekmeğinin ve etin kokusunu almış Adem. Avluya girer girmez kızı bir kez daha görmüş. Kucağında ağlayan bir çocukla yerlere koşuşturmuş. ''Niye kızdın demin bana?'' diye sormuş yolunu keserek. ''Ne? Ne diye kızacakmışım ki sana?'' demiş kız kahkahayla. Kucağındaki çocuk bile aniden susuvermiş. ''Neden söylemedin o zaman adını? Sormadın ki?'' diyerek gülümsemiş. ''Ama madem şimdi sordun, söyleyeyim. Cemile.'' Müteşekkir bir tavırla başını sallamış Adem. ''Peki senin adın ne?'' diye sormuş kız. ''Daha demin söyledim ya,'' demiş Adem fısıltıyla. Kızın yüzüne muzip bir ifade yayılmış. ''Belki ikizimle konuştun. Ne zaman gördün onu?'' ''İkizim mi var? Niye söylemedin daha evvel?'' Bu soruyu bekliyormuş gibi silah sesleri tekrar başlamış. Çocuk yaygarayı koparınca Cemil onu avludan çıkarmak zorunda kalmış. Adem ise orada öylece kala kalmış. Hem sersemlemiş hem rahatlamış olarak. Demek ikiziymiş tabii ya. Bu her şeyi açıklıyormuş. Sert muameleyi, soğuk bakışları Cemile değilmiş ki o kız. Onun Cemilesi değilmiş. Akşam pencerenin önünde durup dolunayı seyretmiş Adem. Evlerin ışıkları uzaktan cigara ateşlerini andırıyormuş. İstanbul'u özlemiş. Yakında geri dönecek oluşuna sevinmiş. Peki ama Cemilesiz ne yapacakmış? Muhtarı görmeye gitmiş. Onu geceliğiyle nargilesini tüttürürken bulmuş. Keyif ehli kalender meşrap adammış. Ne de olsa kenarda duran gaz lambası duvarlara gölgeler düşürüyor, gözlerinin altında karanlık çukurlar bırakıyormuş. Bu baklavayı size verip konukseverliğiniz için teşekkür etmek ve ah gözüm yiyemem, keşke yiyebilsem demiş muhtar. Şekerim var benim. Adem elindeki kutuya baka kalmış. Belki de kimseye kısmet değilmiş. ''Teşekküre gerek yok.'' demiş muhtar. ''Gene gel ziyaretimize.'' Adem boğazını temizlemiş. ''Bugün düğünde bir kız gördüm.'' ''Kız mı?'' ''Evet, güzelce bir kız.'' ne olmuş?'' ''Aklımdan çıkmıyor.'' Muhtar lafın gerisindeki niyeti sezerek kaşlarını kaldırmış. ''Hey Allah'ım, deli çocuk aşık olduğunu sanıyor. Anlat bakalım.'' demiş. ''Neymiş bu kızın adı?'' ''Cemile.'' demiş Adem, yanaklarının yanmaya başladığını hissederek. ''Cemile, Cemile.'' ''Yok, bilmiyorum.'' Uzun kahverengi saçlı, kocaman yeşil gözlü. Nargile'den bir nefes çekerek başını sallamış muhtar. Öyle biri yok. Türkçe biliyor. Ha, anladım kimden bahsettiğini. 8 kardeş onlar. Hepsi okula gitti. Yeter'den bahsediyorsun. Yeter mi? Onun ve ikizinin ikişer adları var demiş muhtar. Pembe Kader ve Cemile Yeter. İyi kızlar. Adem'in sesini toparlayıp bir şey demesine kalmadan eklemiş muhtar. Sen daha bunları bilemeyecek kadar toysun. Ama bir adamın aşkı mizacının devamıdır evlat. Yani erkek kavgacı ise sevdası da kavgalarla dolu olur. Kendine hep düşmanlar bulur. Sakin ve nazik ise sevdası merhem gibi, bal gibidir. Eğer kendisine acırsa ve zayıfsa aşkı da un ufak olup dağılır. Yok, eğer neşeli bir herifse sevdası da şenlikli olur. Adem bütün bunların ne anlama geldiğini kestiremeden dinlemiş. Sevdalanmazdan önce kendine bir kere sormalısın. Benden nasıl bir aşık olur acep diye. Söyle bakalım, nasıl birisin sen? İyi biriyim demiş Adem. Benim bildiğim bir iyi insan vardır. O da Peygamber Efendimiz'dir. Şey tabii öyle de. Muhtar kesmiş sözünü. O ailede çok kız var. Adetlere göre önce en büyüğün evlenmesi lazım gelir. Sırayla Cemile en genci bekleyecek. İçki çekmiş Adem, sigara tütüresi gelmiş efkardan. Lakin bu kızın ailesi çok badireler atlattı. Anaları Naze doğumda öldü. Zavallı kadın çok istemişti bir oğlu olsun. Ama işte vermeyince mabut, neylesin Sultan Mahmut. Cemile öksüz mü yani? He ya, Naze'den sonra Berzo gene evlendi ama yeni karısı çocuk vermedi. Adamın kısmeti kapalı zahir. Ama yeni karısı... Esasında ilk karısı hayattayken kuma alması lazım gelirdi. Doğrusu oydu. Şimdi her şey alt üst oldu. Doyuracak bir dolu boğaz var. O sebepten kızları çabucak evlendirmek istiyor olabilir. Belki de Cemile'nin beklemesi gerekmez. Kim bilir? Adem'in yüzü aydınlanmış, az da olsa ümit varmış. Fukara olduklarını unutma diye fısıldamış muhtar. Babam ve abilerin köyden gelmiş. Kürt gelin istemez belki. İyice düşünmen lazım. Lakin senin ailenin de namı pek temiz sayılmaz. Anam başka bir adamla kaçtığından beri. Belki de senin için en iyisi buralardan birini bulmaktır. Ne kadar uzak olursa o kadar âlâ. Adem midesine bir yumru hissetmiş, boğazında düğüm. Muhtarın isterse alçak sesle konuşabildiğini bilmiyormuş. Tıpkı ailesinin utancından haberdar olduğunu bilmediği gibi. Kelimeler de insanlar gibi gezermiş meğer uzaklara, hem de çok uzaklara ulaşırlarmış. Ayrım sonu, sayfa 197.